Ayrım 10, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 157. Amasya. Meslek yaşantımın hemen hemen üçte birini Amasya'da geçirdim. Güzel günlerimiz de oldu, acı günlerimiz de. İlk yıllar iyiydik, rahat çalıştık. Öğretmenlerden, memurlardan yakın arkadaşlarım vardı. Karı koca verimli ve yararlı öğretmenlerdik. Dost düşman, sanıyorum bunu herkes kabul eder. Özellikle öğrencilerimiz sevdiler bizi. Mezun olup köylere, kasabalara dağıldıkça oralarda da bizden söz ettiler. Bazılarıyla hala mektuplaşırız. Bir yandan yazma, yayınlama çabalarımı sürdürüyordum. Tütün yorgunu, define, toz duman içinde adlı romanlarımı orada yazdım. Demiryolunun alt geçitlerinden birinin köşesinde gün boyu oturan, elleri habire oynayan yoksul bir adam görmüştüm. Önüne bir mendil açmış dileniyordu ama konuşamıyordu. Ne yaptığını başkaları anlattı. Tütün dizermiş. Köyünde tütün dize dize böyle olmuş. Öyküsünü yazayım dedim ama konuya eğilince iş büyüdü, yayıldı. Daha genişten ele almak gerekiyordu. Tütün üretimi daha eskilerden beri dikkatimi çeken bir konuydu. Çevrede define işini araştırırken tütün ekimi konusuyla da incelemeler yaptım. Notlar aldım. Taşova köylerinde Erbaa'da dolaştım. Tanıdık, tanımadık nice insanlar bana yardım ettiler. İki romanımın malzemesini topladım. Kurtuluş Savaşımızı yazmak da ta çocukluğumdan beri içimde bir özlemdi. Babamın ve köylülerimin savaş anılarını dinleyerek büyüdüm. Sonradan okuduğum Kurtuluş Savaşı romanlarında önemli bir eksiklik görüyordum. Halk yoktu bu romanlarda. Oysa haksız bir Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazanabilirdi? Atatürk'ün zaman zaman işaret ettiği köylünün katkısı neden yansımamıştı bu romanlara? İçimde hep onu tartışırdım. Öğretmen okulunda birlikte çalıştığımız yakın arkadaşım Güney Özkaya'nın anası Ayşe teyzeyi dinledikçe konu içimde biraz daha aydınlandı. Uşak'ın bir köyünde işgal yıllarını yaşamıştı Ayşe teyze. Kocası bir çeteciydi. Sonradan Kuvayi Milliye Hareketi'ne katılmıştı. Savaşta büyük yararlılıklar göstermişti. Kendine özgü diliyle işgal altındaki yılları ve çektikleri acıları anlattı. Çok duygulandım. Üç kitaplık bir roman dizisi tasarladım ve yazmaya başladım. Elbet yalnız onun anlattıkları değildi. Babamın ve başkalarının anıları da girdi romanlara. Çok sorunları Ankara'ya geldikten sonra tamamlayabildim. İlk iki cildi Cumhuriyet Gazetesi'nde aralıklı yıllarda tefrika oldu. Kitap olarak da yayımlandı. Amasya'da başka yazınsal çalışmalarımı da sürdürdüm. Çeşitli dergilere yazdım. İmece dergisinin sonradan kitap olacak biçimde köy enstitüsü anılarımı yayınladım. Doğan Kardeş dergisinin açtığı çocuk romanı yarışmasına katıldım. Toprağa Basınca adlı romanımla üçüncülük ödülünü aldım. Hem çevrede hem yurt düzeyinde sevenimiz, arayanımız çoğaldı. Amasya'da bir bölüm öğretmen, doktor, mühendis, memur, kitapçı, aydınlar çevremiz vardı. Sık sık buluşur, konuşurduk. Edebiyata, müziğe hevesli gençler gelirlerdi. Elimden geldiğince yardım eder, katkıda bulunurdum. 965'lere değin sürdü bu. Karşımızda olanlar da vardı elbet. Milliyetçi Öğretmenler Derneği kurulmuştu. O çevrenin alerjisini topladığımı biliyordum. Hiçbir zaman sivri insan değildim. Savaşımın fikir düzeyinde kalmasını, tartışmadan öteye geçmemesini savundum. Türkiye Öğretmen Sendikalı arkadaşlarım hep bunu salık verdim. Ama iktidar değişip de genel politik hava aleyhimize dönünce baskılar yoğunlaşmaya başladı. Kızımız lise 1'de, oğlumuz orta 2'de okuyorlardı. Onlar da okullarında tatsız olaylarla karşılaşıyorlardı. Hava aleyhimize dönmüştü. Artık Amasya'dan ayrılmak gerektiğini düşünüyordum. Bakanlığa birer dilekçe gönderdik. Ankara okullarını istedik. Biraz para biriktirmiştik. Bir o kadar da bankaya borçlanıp Bahçelievler'de henüz inşaat halindeki küçük evimizi aldık. Derken o yıl Tebliğler dergisinde yayınlandı. Ben Ankara'ya müzik öğretmeni olarak birinci sıradaydım. Karım resim işi öğretmeni olarak dördüncü sıradaydı. Yani o yılın yazında Ankara'ya verebileceğimiz kesinleşmişti. İki tatsız olay. Halk Partisi iktidarı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bir çocuk oyunları yarışması açmıştı. İsim kapalı, kimin yazdığı belli olmayacak. Duyuruyu okuyunca ben de katılayım dedim. Zaten elimde bir çalışmam vardı. Oturup bitirdim. İstenildiği gibi 5 nüsha daktilo edip Kültür Müsteşarlığına postaladım. Zarfın üstünde rakamla rumuz var. Yazar adı kapalı zarfın içinde. Derken iktidar değişti. Her seferinde olduğu gibi üst yöneticiler de değişti. Duyuruda verilen tarih geçti, sonuç bir türlü açıklanmadı. Böyle olacağını bilseydim zaten katılmazdım. Olayı unuttum. O günlerde bir gazetede okudum. Bakanlığın açtığı çocuk oyunları yarışmasını köy enstitülü bir yazar kazandı. Ama yeni kültür müsteşarı ödülü vermiyor. Ben miydim acaba? Bir başka arkadaş da olabilirdi. Fakire mektup yazdım. Bu yarışmaya sen katıldın mı? Başka katılan arkadaş oldu mu? Biliyor musun? Yanıt geldi. Katılmamış. Başka katılan olup olmadığını bilmiyorum. Yaz dinlencesi başlamıştı. Burgaz Adası'nda öğretmenler kampına gittik. Orada karşılaştığım talim ve terbiye kurumunda çalışan bir sayın meslektaşımız, hocamız beni bir kıyıya çekti. Benden duymuş olma da dedi. Çocuk oyunları yarışmasını kazananlar arasında sen de varsın. Sesici kuruldaydım. İsimler müsteşarın önünde açıldı. Senin adın çıkınca ben bu adama ödül müdül vermem dedi. Israr ettik. Adam adı değil, yapıtı kazandı dedik. Olsun, sizin işiniz bitti. Bundan sonra bize ait. Yalnız siz başka yerde bundan söz etmeyin diye tembih etti. Doğrusu şaşmıştım. İnanılmaz bir işti. Bakanlığa bir dilekçe gönderdim. Ödülü kazananlar arasında olduğumu öğrendim, verilmesini. 1,5 ay bekledim. Karşılık gelmedi. O günlerde Çetin Altan, İşçi Partisi milletvekili. Etkin muhalefet yapıyor. Tanışıyoruz da. Bir mektup yazdım, olayı anlattım. Devlet işleri böyle kişisel düşmanlıkla nasıl bağdaşır? Şunu lütfen bir soru verin dedim. Gerçi müsteşarla, şimdi rahmetlik oldu, hiç tanışmadım. Ama bizlere karşı olduğunu biliyorduk. Çetin Altan da tuttu, benim mektubu da içine alarak akşam gazetesindeki sütununda çok sert bir yazı yazdı. Bir Türk yazarının alnının teriyle kazandığı ödülü adam gibi verin, o makam sizin babanızın çiftliği değil diye bitiriyordum yazıyı. Doğrusu ben de üzüldüm. Altan'ın böyle yapacağını bilseydim, yazmazdım o mektubu. Bakanlık emri alınmanın nedenlerini anlayabilmek için o yıl geçen başka bir olayı da anlatmalıyım. Kış aylarıydı. Amasya'ya bir bakanlık müfettişi geldi. Yaşlı başlı, babacan bir adamdı. Okul inşaatlarında bir kereste yolsuzluğu yapılmış, onu inceleyecekmiş. Bizim okula da uğradı. İyi karşıladık, öğle yemeğine alıkoyduk. Beni de uzaktan tanıyordu. Çok değer veriyor görünerek konuştu. Bu okul şanslı, değerli arkadaşlar toplanmış buraya. Aferin falan dedi. Meğer niyeti başkaymış. Otelde kalmak pahalı geliyormuş. Bizim okuldan bir oda ayrılmalıymış buna. Hem kaloriferli hem yatılı okul. Yemek de var. Ama fazla odamız yoktu. Üstelik yatılı kız okulu. Nerede yatacak? Müdürle konuştuk. Olmaz müdür bey dedim. Sakıncalı. Öyle ama Milli Eğitim Müdürü de ısrar etti. Benim odaya bir somya koyalım. Birkaç gün değil mi? İdare edelim dedi. Siz bilirsiniz. Ben olsam kabul etmem. Okul müdürünün odasına yerleşti. Fakat nasıl? Saat 11'e kadar kalkmıyor. Müdür odasına giremiyor, gelip bizim odada ya da memurların odasında çalışıyor. Kız öğrenciler, hademeler her gün şikayet ediyorlar. Hastalanmış, alt kattaki lavaboya gidemiyormuş. Musluklu lavabo yaptırın, şuraya koyun diyormuş. Akşam etütlerinde sınıflara dalıyormuş. Kız öğrencilere anılarını anlatıyormuş. Tavuk nasıl pişirilir diye soruyormuş. Nöbetçi bayan öğretmenlerden kahve pişirmelerini istiyormuş. Aşçıyı çağırtmış, bana ızgara et pişir demiş. Her gün bir olay. Hem de bir türlü gitmiyor. Neredeyse bir ay oldu. Neyi inceliyor belli değil. Derken muhasebe memuru bir telefon faturası getirdi. Korkunç. Meğer her akşam Ankara'daki evine, dostlarına, müdür odasından telefon açıyormuş. Bunları okul ödeyecek elbet, dedim. Müdür bey, ya siz konuşun ya da ben gidip kovacağım bu adamı. Kıvranıyor o da ama bir yol bulamıyor. Öğleye yakındı. Vurdum kapısına. Hemen şimdi alın bavulunuzu, gidin bu okuldan. Yeter artık. Önce alttan aldı. Hastayım Talip Bey dedi. Ben sizin abinizim, hocanız sayılırım. Zaten gideceğim de işi bitiremedim. Birkaç gün daha. Hayır dedim, şimdi. Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Dedi sesini yükselterek. Ben burada bakanlığı temsil ediyorum. Kimi temsil ederseniz edin. Bu sizin yaptığınız ne bakanlığa yakışır ne bir meslektaşa yakışır. Siz bizim iyi niyetimizi kötüye kullanıyorsunuz. Hastaysanız hastaneye gidin. Yahu kardeşim bu okulun müdürü var. Sana ne oluyor? Nasıl konuşuyorsun benimle böyle? Konuşurum dedim. Ben de yöneticiyim bir okulda. Bu telefon faturası benim imzamla ödenecek. Yemek hesabınızı da çıkaracağım. Bunları ayrıca gazeteye de yazacağım. Tartışmamızı dışarıdan öğretmenler, öğrenciler hep dinlemişler. Çok kötü oldu. O gün bavulunu falan alıp gitti otele. O günlerde meslektaşlar çevresinden olumlu olumsuz tipleri anlatan bir dizi yazı yazıyordum. İleride toplayıp kitap yapmak niyetindeydim. Fakat çok tepkiler geldi. Yazılarımda kendilerini görüp kızanlar oldu. Bir müfettiş başlığı altında bu olayı da yazdım. Bir dergide yayımlandı. Tabii bakanlıkta kıyamet kopmuş. Eskişehir öğretmenler toplantısında dönemin müsteşarı Nuri Kodamanoğlu beni çağırdı. Yahu Talip, neden bana bildirmedin? Bunu yazmakla tüm müfettişleri zor durumda bıraktın dedi. Düşman kazandın. Şimdi kendini kolla demek istiyordu biraz. Başa gelen çekilir dedim. Sonradan o müfettiş hakkında soruşturma açıldı. Bir baş müfettiş okula geldi. İfadelerimizi aldı. Ben bir şey söylemeyeyim efendim dedim. Elinizdeki dergide aynısını yazdım. Öğretmenleri, öğrencileri dinleyin. Göreceksiniz ki böyle oldu. 2 gün boyunca hemen herkesin ifadesini alıp gitti. Sonra duyduk, bakanlık müfettişliğinden aldılar o yaşlı meslektaşımızı. Bakanlık emrine alınıyorum. 1966 yılında genel bir teftiş geçirdik. Asıl branşı müzik olan bir müfettiş tarafından denetlendim. Çalışmalarım başarılı bulundu. Okul içi ve okul dışı çalışmalarımızda çok başarılı görüldüğünüzden diye devam eden bakan imzalı bir takdirname de aldım. Fakat kısa bir süre sonra bu olaylar girdi araya. Derken çift aylı sarı bir zarf verdiler. Yeni Milli Eğitim Müdürü çok üzgündü. Bir türlü anlayamıyordu. Bakanlık emrine alınmıştım. Yani okulumdan uzaklaştırılıyordum. Yazıda fikirleri ve davranışları sakıncalı görüldüğünden yazıyordu. Tabii iktidar değişmişti. Onunla birlikte üst yöneticiler de değişmişti. Öncekiler beğeniyordu, bunlar da açığa alıyordu. Böyle gelgitler yaşadık biz hep. Nesnel bir değerlendirme yoktu. Mesleğimi seviyordum. Üzüldüm elbet. Okulumdan, öğrencilerimden ayrılmak çok zor geldi. Arkadaşlarım, öğrencilerim her gün eve doluşup üzüntülerini belirttiler. Bunun büyük bir haksızlık olduğunu söylediler. Derslere girmemeye kalktılar. Yok dedim, sakın ha, lütfen hiçbir şey olmamış gibi devam edin. Danıştay düzeltir bunu. O dönemde Türkiye Öğretmen Sendikası açığa alan öğretmenlerin maaşını ödüyordu. Avukatları eliyle Danıştay'da dava açıp kovuşturuyordu. Danıştay'daki davayı kazanacağımdan da emindim. O bakımdan bir endişem yoktu. Öğrencilerimden ayrılmak üzmüştü beni. Derslerim boş geçecekti. Öğrencilerin yetişmesi aksayacaktı. Olay çarpıcı biçimde gazetelere de yansıdı. Öğretmen yazar Talip Apaydın'a bakanlık önce takdirname verdi, sonra açığa aldı, biçiminde yazıldı. Ülkenin çeşitli yörelerinden tanıdığım tanımadığım öğretmenlerden, aydınlardan teller, mektuplar gelmeye başladı. Özellikle öğretmenler arasında o günlerde iyi bir dayanışma vardı. İnsanın moral gücünü ayakta tutuyordu bu dayanışma. O günlerde köyden yeğenim geldi. Olayı duymuştu ama bir şey bilmiyor. Dayı dedi, bakanlık emrine alınmışsın, tebrik ederim. Beni bakanlıkta önemli bir yere yükselmiş sanıyordu. Öyle sansın dedik. İşin iç yüzünü anlatmadık. Ama ertesi günü okula gitmediğini görünce, niye okula gitmiyorsun diye sordu. Şimdilik izinliyim dedim. Onu yolcu ettikten sonra Danıştay'a dava açmak üzere Ankara'ya geldim. Türkiye Öğretmen Sendikası'nın yürütme kurulu üyeleri ve avukatları beni sevgiyle karşıladılar. Avukat dostlarım Halit Çelenk, Nevzat Helvacı olayı bir de benden dinlediler. %100 kazanırız dediler. Dosyayı düzenleyip Danıştay'a başvurdular. Ayrıca Profesör Muammer Aksoy, Profesör Tuğran Güneş, Avukat Cemal Reşit Eyüboğlu'nu savunacaklardı. Bu ünlü hocalar ve avukatlar Türkiye Öğretmen Sendikalı öğretmenlerin gönüllü yardımcılarıydı. Ücret falan almadan pir aşkına çalışıyorlardı. Gönül huzuru içinde Amasya'ya döndüm. Sonucu beklemeye başladım. Bir yandan evime kapanıp yazın çalışmalarımı sürdürdüm. Elimde başka romanlarım vardı. Amasya'da yazı işlerimi gereğince yürütemediğim için zaten tedirgindim. Tam fırsattı, sıkı bir biçimde çalışmalıydım. Fakat hayrettir, istediğim verimi alamıyordum. Süre uzadıkça verim düşüyordu. Çok yazıp çiziyordum. Kafamın bir yanı hep dava ile ilgiliydi. Hele yürütmenin durdurulması istediğimiz reddedilince tedirginliğim büsbütün arttı. O günlerimi unutamam. Karım ve çocuklarım sabahleyin okullarına gidiyorlardı. Ben odama kapanıp tahta masamın başına oturuyordum. Penceremden Amasya'nın kayalık dağları görünürdü. Kayınvalidem bizdeydi. Mutfaktan tıkırtıları gelirdi. Kalem elimde, romanımla boğuşurdum. Yürümüyordu bir türlü. Kalkıp dolaşmak hakkını kendimde görmüyordum. Yazmalıydım bir şeyler. Herkes çalışırken benim günü boş geçirmem, verimsiz olmam bağışlanır iş değildi. O romanı geliştiremeyince dinlenmeye bıraktım. Başka birine başladım. Yıllardır tasarladığım bir konuydu. Ama hayır, o da istediğim gibi gitmedi. Bir yandan postayı bekliyordum. Ankara'dan bir haber gelmiyordu. Aylar ayları kovalıyordu. Ankara'ya tekrar geldim. Avukatlar, Türkiye'nin öğretmenler sendikalı arkadaşlar hiç üzülmememi, davayı kesinlikle kazanacağımızı söylüyorlardı. Fakir Baykurt o günlerde çok yoğun bir çalışma içindeydi. Türkiye'nin her yöresinde öğretmen olayları almış yürümüştü. Yüzlerce öğretmen açığa alınıyor, sürülüyor, cezalandırılıyor ve Türkiye Öğretmen Sendikası Genel Merkezi arı kovanı gibi işliyordu. Bir iki gün kalıp duruma baktım. Baş döndürücü bir çalışmaydı. Fakir beni evine götürüp ağırladı. Uzun uzun konuştuk. Sendika içinde de sürtüşmeler başlamıştı. Kimi arkadaşlar ölçüsüz davranışlarda bulunuyorlar, daha etkin çalışalım derken sendikayı tehlikeli olabilecek çizgilere çekmek istiyorlardı. Fakir dengeli kişiliğiyle bunu önlemek istiyordu. Hatta birisiyle önümde sert bir tartışma yaptılar. Fakir, bana bak, burası parti şubesi değil, sendika merkezi dedi. Git genel başkanına söyle, işimize burunlarını sokmasınlar. Biz mesleğimizin sorunlarını tartışırız, meslektaşlarımızın hakkını savunuruz. Ama bir parti gibi değil, sendika gibi yaparız. Arkadaş da bunun genel politika içinde yapılabileceğini, Türkiye öğretmen sendikalı silik bir sendika haline getirmeye hakkı olmadığını falan söyledi. Bunu genel kurulda söylersin. Ben de kalkar yanıtım veririm. Seçim yapılır, boyunuzun ölçüsünü alırsınız deyip kalktı. Sürtüşmeler bu iki görüşten kaynaklanıyordu. Sonradan istenmeyen durumlara kadar vardı. Kavgalar, gürültüler çıktı. Bir yönetim kurulu toplantısında benim daha çok kendi durumumu düşünerek söyledim. Sanatçı adamdan yönetici olmaz. Sanatçının işi ayrıdır sözüme de dayanarak fakirin genel başkanlıktan düşürmeye kalktılar. Ben buna karşı çıktım. Genel başkanı genel kurul seçer, genel kurul düşürür. Böyle bir şey yaparsanız ben de ayrılırım dedim. Uzun öyküdür. Bu hızlı arkadaşlar, sonradan da tanık olduk, kendilerini birer öğretmen lideri görmeye başlamışlardı. Biraz alçak gönüllü olamıyorlardı. Ölçüsüz sözleri ve davranışlarıyla ilgili topluma yolunu tutuyorlardı. 1971-12 Mart olayından sonra sıkı yönetim mahkemesinde fakir bunların da hesabını vermek durumunda kalacaktı. O görüşmemizde fakirle uzun uzun konuştuk. Rahat olmamı, davayı kazanacağımızı söyledi. Aslında sana gıpta ediyorum. Keşke ben de senin gibi durumda olsam. Oturup romanımı yazsam, dedi. Ben de çok sıkıldığımı anlattım. İstersen yürütme kurulundan karar çıkaralım. Türkiye Öğretmen Sendikası şubelerini dolaş, şube olmayan yerlerde şube aç, arkadaşlarla konuş, sendikal eğitim yapalım. Ben her yere yetişemiyorum, dedi. İyi olacaktı bu. Yeni izlenimler toplamaya gereksinim vardı. Önce Orta ve Güneydoğu Anadolu'yu dolaştım. Kasabalarda, kentlerde birer ikişer gün kaldım. 20 gün sürdü. Türkiye Öğretmen Sendikası şubelerinde konuştum. Yeni şubeler açtık. Güneydoğu Anadolu'yu yeni görüyordum. Çok çarpıcıydı. Öğretmen arkadaşlar binbir sorunun içinde bunalarak görev yapıyorlardı. Anlatacak çok şeyler vardı. O gezinin izlenimlerini İmece dergisinde bir dizi olarak yazdım. Hatta birisi için soruşturma açıldı. Ankara'ya gelip ifade verdim. Sonra fakirle Osman Nuri Koçtürk'le İnegöl'e gittik. Orada benim Bir Yol adlı oyunum sergilenecekti. Çağrılıydık. Hem onu görecek hem de konuşmalar yapacaktık. Coşkulu bir öğretmen topluluğu karşıladı bizi. Fakir, öğretmenlerin sevgilisi olmuştu. Gerçekten etkili konuşmalar yapıyordu. İyice açılmıştı. Bir kez de Adana ve çevresini birlikte dolaştık. Aynı ilgiyi oralarda da gördüm. Hiçbir dönemde olmayan bir öğretmen örgütlenmesi ve bilinci vardı. Fakir sürüklüyordu bunu. Ben İnegöl'den sonra gezimi sürdürdüm. Balıkesir üstünden Çanakkale'ye geçip Trakya'yı dolaştım. Edirne'de ilginç bir durumla karşılaştım. Bizim eski müdür bu kez Edirne Milli Eğitim Müdürü'ydü. Öğretmen arkadaşlar kendisinden çok şikayetçiydiler. Madem tanıyorsunuz gidin şununla bir konuşun dediler. Gitmem dedim. Ne diyeceğini biliyorum ama bir yazı yazarım hakkında. İktidar Partisi'nin maşası olmuştu iyice. Bu sefer de Ankara'ya Edirne peyniri, Edirne yağı falan gönderdiğini anlattılar. Orada eski bir arkadaşla da karşılaştık. İzmir'den sürgün edilmişti. Çoluk çocuğu İzmir'deydi. Akşam iki kadeh içince herkesin yanında ağlamaya başladı. Kendisine büyük bir haksızlığa uğramış sayıyordu. Yahu ayıp değil mi? Bak ben açıktayım. Sen gene iyi kötü işini sürdürüyorsun. Kendine gel hele dedim. Kaldığı eve götürdük, yatıştırmaya çalıştık. Her gittiğim yerde öğretmen arkadaşlarının yakınlığını gördüm ve onlardan ne çok şikayetler dinledim. Ardı arkası gelecek gibi değildi. Atatürkçü eğitimden açıkça sapmalar, haksızlıklar, kayırmalar, yanlışlar. İlerici öğretmenlere yapılan baskılar. Dönemin gerici partisi ve onun yöneticilerinin etmediğini bırakmıyordu. Korkunç bir gidişti. Öğretmenler de dayanıyorlardı, dişe diş bir savaşım veriyorlardı. Dönüşte İstanbul'a uğradım. Sanıyorum 17 Nisan günüydü. Nadir Nadi Cumhuriyet'te köy enstitülerini konu edinen güzel bir yazı yazmıştı. Benim köy enstitüsü yılları o günlerde yeni kitap olmuştu. Ondan söz ediyordu. Övücü bir yazıydı. Nadir Nadi gibi saygın bir yazarın kitabımı beğenmesi beni çok mutlu etti. Gönenç içinde döndüm Amasya'ya. Bakanlık emrinde kalmam uzuyordu. Bir yılı aşmıştı. Ne olacağı da belli değildi. Bilmediğim bir şeyler mi var? Bu nasıl iştir deyip üzülüyordum. Açıkta olduğum için Ankara'ya naklimiz de yapılamadı. Hatta belki biraz da bunun için alınmıştım. Kim bilir, sonradan öğrendiğime göre o yıl Ankara'ya benim birinci sırada olmam yüzünden müzik öğretmeni ataması yapılamamış. Danıştay durdurmuş bunu. Okulda eşim iyiden iyiye rahatsızdı. Her gün gelip olup bitenleri anlatıyordu. Okulun havası değişmişti. Güvendiğimiz kimi arkadaşlar bile yalpalıyor ya da suskun kalıyorlardı. Biraz doğaldı belki. Herkesten aynı dayanıklılık beklenemezdi elbet. Okula hiç gitmedim. Uzaktan bile bakmadım. Amasya'da genel ortama uygun olarak artık bizlere karşı bir soğukluk, ilgisizlik başlamıştı. Yolda, sokakta rastladığımız kimi arkadaşlar başlarını çeviriyordu. Artık gidelim, ayrılalım diyorduk ama nasıl? Yollar tıkalıydı. O günlerde İstanbul'dan Özel Kültür Koleji müdüründen bir tel aldım. Gelin burada birlikte çalışalım diyordu. Mektup yazıp teşekkür ettim. Danıştay'daki davamın sonucunu bekleyeceğim, dedim. Biz Türkiye Öğretmenler Sendikası olarak paralı okullara karşıydık. Kolejlerdeki havayı da az çok biliyordum. Bana göre değildi herhalde. Öyle düşünüyordum. Tekrar mektup yazdılar. Lise bölümü müdürü Celil Altın, ilk bölümü müdürü Osman Yalçın imzalıydı. Osman Yalçın Çifteler Köy Enstitüsü'nden öğretmenimdi. Hatta köy enstitüsüne ilk kaydımı o yapmıştı. Çok saygı duyduğum bir hocaydı. Gel bir görüşelim. İstersen gene kabul etme diyorlardı. Neyin nesiydi bu? Anlamalıydım. Gittim. Meğer Celil Altın da bir köy enstitülüymüş. Bizim birçok eski arkadaş da orada çalışıyormuş. Okulu gezdirdiler. Patronla tanıştırdılar. Çok iyi karşıladı o da. Buyurun gelin, burada istediğiniz gibi çalışırsınız dedi. Pahalı bir lokantaya yemeğe götürdü. Baktım da biz taşrada, uzaklarda ne sıkıntılar, ne baskılar altında çalışırken bunlar büyük kentte gerçekten rahattılar. Çok daha özgür konuşuyorlardı. Bazı yasaklar demek buralara işlemiyordu. Doğrusu şaşırdım. Biz ta baştan yükün ağırını omuzlamıştık demek. Gene de özür diledim. Biraz bekleyeceğim dedim. Danıştay'daki davam bitsin. O gelişimde bir yayın evinde Yaşar Kemal'le karşılaştık. Açıkta olduğumu gazete haberlerinden biliyordu. Bir de ben anlattım. Yahu sen delisin Talip dedi. Öğretmenlik deyip tutturmuşsun. Bırak gel, burada iş bulalım sana. Otur romanını yaz. Herkes öğretmenlik yapar ama herkes yazar olamaz. Öğretmenliği seviyorum dedim. Hem 18 yıl hizmetim var. Nasıl bırakırım? Yüzüme bakıp kaldı. Sonradan bu konuyu zaman zaman düşündüm. Bıraksaydım ne olurdu acaba? Yazarlığımda bir aşama yapardım belki. İki iş birden yürütmeye çalışırken fazla ıkınıp sıkıldığımı biliyorum. Yayın çevrelerinden uzak olmak birçok bakımdan aleyhimeydi. Bunu sonradan daha iyi anladım. Ayrıca taşranın o boğucu havası, yalnızlık insanı büyük ölçüde köstekliyordu. En azından gereği gibi beslenemiyordu insan. İstanbul'a her geldiğimde içimde duydum bunu. Şimdilerde uzak kasabalarda çalışan kimi yazın eri arkadaşlardan mektuplar alıyorum. Hep aynı boğuntuyu yaşıyorlar. Çok iyi anlıyorum onları. Hele yetişme döneminde kolay iş değil. Kimsenin ilgilenmediği bir alanda tek başlarına iğne ile kuyu kazar gibi yazıyorlar. Şiir, öykü, roman, deneme. Hem de çevrelerine bakıp topluma Topluma anlatıyorlar. Toplumcu yazın anlayışında yer alıyorlar doğal olarak. Bunun ise ne büyük riskleri var. Yaşadım, biliyorum. 10. ayrımın sonu, sayfa 176.